Merhabalar. Ben size bu yorucu günün sonunda ülkemizin en uzak köşelerinden bir tanesinden, hep üzücü haberler aldığınız yerden, Van Gölü'nden umuda göçen bir balığın hikayesini anlatmak için buradayım. İnci kefalı dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik bir balık türü. Yaşamını Van Gölü'nün tuzlu sodalı sularında geçiriyor. Ama gölün suları üremesine uygun olmadığı için ilkbahar aylarında büyük sürüler halinde akarsulara göç ediyor. Bu öyle bir göç ki gelincikler açlığında Mayıs sonu Haziran başı gibi Van Gölü'nün çevresindeki tüm dereler akıntının tersine giden balıklarla doluyor. Bu balık göçe başladığı anda beslenmiyor, yem almıyor ve göçü tamamlanıncaya kadar inanılmaz zahmetlere katlanıyor. Önüne çıkan engelleri, şelaleleri atlayarak, zıplayarak, bazen uçarak geçmeye çalışıyor. Ve bu esnada önüne çıkan doğal ve doğal olmayan bir sürü düşmanıyla mücadele ediyor. İşte benim hayatımla balığın hayatının karıştığı yerde tam burada başlıyor. Ben 1992 yılında saçlarım varken genç bir asistan olarak gittim Van Gölü kenarına. Van 100. Yıl Üniversitesi'ne. Ve inci kefalı ile ilgili çalışmaya başladım. Bir doktora tezi hazırladım. Doktora tezimi hazırladığım zaman şöyle bir manzara vardı Van'da inci kefalı ile ilgili olarak. Valiliğin karşısında üreme zamanında her sabah 20 kamyon dolusu inci kefalı satılıyordu. Ve inci kefalının yumurtaları kamyonun kasasının kenarlarından yollara akıyor. Kırmızı kırmızı utanç izleri bırakıyordu. Neredeyse bir şehir komple balık kokuyordu. Ve bu esnada aslında herkes balık korunuyor gibi yapıyor ama aslında balık korunmuyordu. İşte doktora tezim esnasında ben bu balıkla ilgili çalışmalar yaptım. Stok tespitini yaptım ve alternatif bir balıkçılık yönetim modeli geliştirdim. Alternatif balıkçılık yönetim modelinde yaptığım şey şuydu. İnci kefalının sürdürülebilir balıkçılığa ulaşması için bir takım tedbirler, öneriler söz konusuydu. Ve ilk iş olarak Tarım Bakanlığı'na gittim. İlgili şube müdürüne heyecanla anlattım. Genç bir asistanım, heyecan kulaklarımdan fışkırıyor. Anlatıyorum. Ama beni dinleyen müdürün kafamı kaldırdığımda sayıkladığını gördüm. Hatta sayıklamakla kalmayıp bana ya hoca kaç ton tespit ettin gölde balık diye sordu. Ben de 43 bin ton dedim. İyi bana yaklaşmışsın dedi. Nasıl olur? Siz de mi stok tahmini yaptınız dedim. Çünkü stok tahmini zor bir iş. Ben 3 yılda yaptım. 27 bin balık ölçtüm. Tüm neredeyse bu 3 yılın her günü arazide oldum. Yok dedi, biz arkadaşlarla çay içiyorduk, şöyle bir baktık, bahse girdik, ben de 50 bin ton demiştim dedi. Yani benim o kadar uğraşmama gerek yokmuş, müdür bey şöyle yapmış ve her şeyi görmüş. Tarım Bakanlığı'ndan ümidi kestim, gittim bölüm başkanına. Bölüm başkanı dedi ki, kardeşim ben senin yaptığını kabul etmiyorum, seni de beğenmiyorum zaten. Bana göre aşırı avcılık değil, yetersiz avcılık var. Avcılığı artırmak lazım dedi. Dekana gittim. Vallahi ben anlamam dedi. Rektöre gittim. Vallahi benim işim değil dedi. Valiye gittim. Vali beni ilgiyle dinledi. Sonra dedi ki, ya hoca, burası terör bölgesi. Ben insanların güvenliğini sağlamakla mükellefim. Ben şimdi insanların canlarının emniyetini sağlamaktan kaygı duyarken sen bir göl dolusu balık çıkarıyorsun başıma. Deli misin kardeşim? Git başımdan dedi. Neyse sonuçta valiyi ikna ettim ve herkesin katıldığı bir toplantıyla inci kefalının sürdürülebilir balıkçılığı için yapılması gerekenleri açıkladık. Ama toplantıda benim anlattıklarım tartışılmadı. Toplantıda ne tartışıldı? Toplantıda valiyle bir kaçak balıkçının tartışması ve kavga etmeleri olay oldu. Bu kavgadan insanlar korktu. Bir anda 200 tane kızgın insanla baş başa kaldım. Tüm devlet ricali kayboldu. Yok oldular bir anda. Çok şükür, o gün postu deldirmeden paçayı kurtardık. Ve bir karar verdim. Dedim ki, bundan sonra, yani bu balığın, bu acınacak haldeki balığın geleceği için eğer ben bir şey yaparsam yapacağım. Başka kimseden fayda yok. Küstüm devlete. Evet, küstüm. Yok dedim, benim için devlet yok. Madem bilime değer vermiyorlar, ben de gideceğim bu kaçak balıkçılarla anlaşacağım ve bu işi çözeceğim dedim. Gittik çözmeye. Kaçak balıkçılarla 6 ay süren bir anlaşma sürecimiz gitti, geçti. Yahu yapmayın, etmeyin de olmuyor tabii ki bu iş. Ve en sonunda şu gördüğünüz, benim el yazımla yazdığımız bir anlaşma imzaladık. Yani 2 yıllığına av yasaklarını Tarım Bakanlığı'nın tamamen kaldırmasını talep ediyor balıkçılar. 2 yıl biz bol bol balık avlayalım. Balık satıcıları da yüksek fiyattan balığımızı satın alsınlar. Biz de 2 yılın sonunda kafamıza göre herkes kendine bir iş yapsın. Biri mermerci olsun, biri seracı olsun, biri inek yetiştirsin vesaire. Gayet mantıklı. Peki nasıl uygulayacağız? Her şeyi yazdık, hesap ettik, kitap ettik. Fakat bir sorun var. Balıkçılar diyorlar ki devlet zaten uygulamıyor bu av yasağını. Bizi kötü vatandaş durumuna düşürme hoca. Git devletle konuş. 2 yıllığın av yasaklarını kaldırsın. Sürekli Tarım Bakanlığı'na av yasaklarını kaldırın diye öneren ben, bu sefer Tarım Bakanlığı'nın kapısını tüm av yasaklarını kaldırın, biz böyle bir anlaşma yaptık diye çaldım. Ne dediler sizce? Siz olsanız ne derdiniz? Allah razı olsun hoca, sen ne güzel bir şey yapıyorsun ya, harika mı derdiniz? Siz öyle derdiniz eminim. Ama Tarım Bakanlığı beni mahkemeye verdi. İnci kefalının neslini tükettirmek. Evet. Balıkçılarla çıkar ilişkisine girmek. Van 100. Yıl Üniversitesi ile Tarım Bakanlığı'nın arasını bozmak suçuyla hakimin karşısına çıktık. Çok şükür. Orada da beraat ettik. Kurtardık. Çünkü yüzümüz ak. Yaptığımız yanlış bir şey yok. Fakat devlete küsmüştük. Devletle kötüydük. Balıkçılar şimdi oradan karar çıkmayınca dediler ki hoca biz zaten şüphelenmiştik. Sen bize tamam dedin, bizi ikna ettin ama gittin devlete dedin ki sakın kaldırmayın av yasaklarını dedin. Bu sefer balıkçıyla da aramız bozuldu. Kaldık orta yerde. Ne yapabilirim? İnci kefalı çaresiz bu arada. Tonlarca balık avlanmaya devam ediyor halen. Balıklar atlıyorlar, çaresiz bir şekilde devam ediyorlar. Bu sefer işin başında yalnızdım ama daha sonradan bir sürü insanlar etrafımda yavaş yavaş toplanmaya başladı. Sevgili Şahika ve Asaf Ertan geldi İstanbul'dan, bana katıldılar. Bir arabam var, eski bir araba. Dolaşıyorum Van Gölü'nün çevresinde sürekli ve insanlara anlatıyorum. Elimde bir bilgisayar. Bak Ahmet emmi, bak Ayşe teyze diye sürekli anlatıyorum. Eğitim setleri var elimde. Araba bazen çalışmıyor. İtekliyor köylüler. Yola devam ediyoruz öylece. Acıyorlar bana, üzülüyorlar. Evliyim. Arkadaşlarımız ev alıyorlar. Arabalarını yeniliyorlar. Her şey değişiyor. Yahu hanım soruyor bana, bizim paralar nerede? Üzgünüm. Paralar Van Gölü'nde. İnci kefalına gidiyor. Yapacak bir şey yok. Ve bu turların sonunda ne oldu biliyor musunuz? Bir sürü kurum kuruluşun içinde bir sürü vicdanlı insanlar var. Onlar harekete geçtiler. Bir şeyler değişmesi gerektiğine inandılar. Ve bu gördüğünüz Van Gölü'nün çevresindeki Ahmet emmi, Yusuf dayı, Ayşe teyze, Ali bana destek olmaya başladılar. Ve bu turlar sonuç vermeye başladı. İnci kefalının kaçak avcılığı bir nebze de olsun önlenmeye başladı. Kamu kurumları harekete geçmeye başladı. Çünkü sürekli inci kefalı ile ilgili haberler çıkıyor. Sürekli bir şeyler oluyor. Bundan birazcık kaygı duydular. Bu beni çok mutlu etti. Ama kaçak balıkçıları çok mutsuz etti. Onlar baktılar işin ucu kötüye gidiyor. Bir taraftan siyasi baskıyı artırdılar. alın bu Mustafa Hoca'yı, biz bunu burada istemiyoruz diye sürekli baskı yapmaya başladılar. Bir taraftan da bana tehdit telefonları arttı. Gittiğim yerlerde tehdit ediliyorum, evimi arıyorlar, öldüreceğiz, çocuğunu kaçıracağız. O günlerde bir de hakimin çocuğunu kaçırdı ya bu kaçak balıkçılar. Böyle olunca korktum ve bir yol ayrımına geldiğimi düşündüm. Çünkü bir karar verecektim. Ya devam edecektim ya da bırakıp başka bir yerde başka bir mücadeleyle hayatımı sürdürecektim. Eşimle konuşmaya karar verdim. Dedim ki hanım durum bu. Ya gideceğiz, yol ayrımındayız. Bugüne kadarki yaptıklarımızı burada bırakacağız, gideceğiz, başka bir şey yapacağız ya da devam edeceğiz. Ne diyorsun? Ölecek kadar seviyor musun? Ölecek kadar istiyor musun bu işi dedi. İstiyorum dedim. O zaman devam et. Sen ölürsen çocuklara ben bakarım dedi. Sağ olsun. Bu verdiğimiz karar tüm ailemizin hayatını pozitif yönde etkiledi. Negatif de etkileyebilirdi. Öyle de bilirdik. Ama bugün eğer burada konuşuyorsak bu negatifin üstünde durmaya hiç gerek yok bence. Ve bu eğitimler esnasında bir balıkçı bana bir gün bir şey söyledi. Dedi ki hoca, sen geliysen, bize anlatıysan ile, ile, ile. Biz deyik hevallah, hevallah, hevallah. Sonra sen gidiysen işine, biz gidiyik işimize. Babam bu iş böyle olmaz. Sen beni kendine yardımcı yapacaksan, bana çok da para vereceksen. Sonra ben gideceğim derenin kenarına, elime alacağım bir sopa, geleni de döveceğim, gelmeyeni de döveceğim. Bak sorun nasıl çözülür. Bizim balıkçının önerisinin yanlış olduğunu tartışmaya gerek yok. Fakat Allah ondan razı olsun, ufkumuzu açtı. Çünkü ben gidiyorum, anlatıyorum, diyorum ki bak Ahmet dayı, ekosistem diye bir şey var. Çiçekler, balıklar, böcekler, her şey bu ekosistemin içinde. Sen şimdi bu balıkları avladığında bu zincir kopuyor. Ahmet dayı dinliyor, hevallah diyor. Çiçeklerden bahsediyorum, hevallah diyor. Sonra ben gidiyorum üniversiteye, onlar kaçak balığı, alo velo gelin lan gidelim balığa diyorlar. Ya bu iş böyle olmaz. Anladık ki bizim mekanik ekoloji anlatımımız işe yaramıyor. Ve bize tanımlanan, bize öğretilen katılımcılık teorisi en azından Van Gölü'nün çevresinde, çevresel konularda çalışmıyor. Yeni bir balıkçılık yönetim modeli geliştirmiştik. Yeni bir katılımcılık modeli geliştirdik. Tamamen özgün bir ekoloji anlatımı benimsedik. Ve bu sonuç verdi. 15 balıkçı köyünün 12 tanesi kaçak avcılıktan vazgeçti. 3 tane kaldı ama. Onlar diyorlar ki, eğer bizi öldür, kurşuna diz, bir kişi sağ kalırsa kalkacak, o balıkçılık yapmaya devam edecek. İş inada bindi. Yahu bildiğim her şey iflas etti. Bilim iflas etti. Ben köylü kökenliyim, köylünün davranışını bilirim. Yok, arkadaş çalışmıyor. Bu sefer yolumuzu aydınlatmak için Van Gölü çevresinde sosyo-folklorik araştırma diye bir araştırma başlattık UNDP'nin desteğiyle. Ekibimize Profesör Halil Nalçoğlu'nu dahil ettik sosyolog olarak. Sevgili Solmaz Karabaşa'yı dahil ettik halk bilimci olarak. Vazgeçenler neden vazgeçti? Vazgeçmeyenler neden ısrar ediyorlar? Bunu bulmak için harekete geçtik. Ve 8 köy hedeflemiştik, 24 köyde durabildik. İnanılmaz bir sonuç çıktı. İşte her şey burada. Burada gördüğünüz şu sosyal, kültürel, bireysel indeks değerleri ortaya çıktı. Ve en önemli iki bulgumuzdan bir tanesi neydi anladık ki, bizim balıkçılar üreme dönemindeki kaçak avcılıkta ısrar etmiyorlar. Her türlü değişime direniyorlar. Değişime direnç var. Bu çok güzel, çok memnun edici. İnsanlarla kavga etmeye gerek yok o zaman. O zaman ben bu insanların değişime dirençlerini hafifletecek bir yol bulursam balığı da korurlar, başka şeyler de yaptırabilirim. Yapabiliriz beraber. Peki ne yapalım? Nereden başlayalım? Bu esnada şeyi görmüştük. Eşine ulaştığımız, hanımlara ulaştığımız balıkçıların kısa süre içerisinde kaçak balıkçılığı terk ettiğini görmüştük. Dedik ki hanımlardan yürüyelim. Çünkü bizim kültürümüzde her ne kadar ataerkil bir toplumsak, erkek hakimse de erkeğin ne diyeceğine genellikle arkada Ayşe teyzem karar verir. Bir kere söyler ama tekrar etmez. Biz de dedik ki Van Gölü çevresindeki balıkçı köylerinde doğru ve dengeli beslenmede balığın yeri ve önemi. Ne güzel bir başlık değil mi? Soft, kimseye değmez, dokunmaz. Ve bu çalışmayla 24 köyde kadınlara yönelik çalışmalar yaptık. Ve sonuç itibarıyla ne oldu biliyor musunuz? Üniversiteye en yakın kaçak balıkçılıkta ısrar eden köye gittiğimizde gözlerimizi yaşartan şu manzarayla karşılaştık. Bir balıkçı eşi, kocası ve oğulları kaçak balık avlamaya gidemesin diye balıkçı teknesinin üstüne bu tezek yığınını yapmış. Tezek çok kıymetli. Tezek çok kıymetli. Tandırı yakıp ekmek pişireceksiniz, tezeye ihtiyacınız var. Banyoyu yakacaksınız, tezeye ihtiyacınız var. Kışın sobayı yakacaksınız, tezeye ihtiyacınız var. Tezek çok önemli. Ve bu böyle gözlerimizi yaşartan bir olayla karşılaştık. Yani bizim bu uzun, meşakkatli, zahmetli, inci kefalıyla ilgili mücadelemize son noktayı, kocaman noktayı, geri dönülemez noktayı, umut dolu noktayı analar koydu, kadınlar koydu. Onlara hürmet ediyorum. Peki, nereye geldik biz şimdi? Geldiğimiz yer bu. İşte kaçak balıkların satıldığı meydanda Van'da şimdi inci kefalı heykeli var. Van Gölü'nün çevresinde İnci Kefalı Ortaokulu var. İnci Kefalı İlkokulu var. Van Emniyet Müdürlüğü, Erciş Kaymakamlığı, Muradiye Kaymakamlığı'nın logosunda atlayan İnci Kefalıları var. İnci Kefalı'nın cirosu 1.2 milyon dolardan 12 milyon dolara çıktı. Ben devlet memuruyum. Benim maaşım aynı. Bu para o bölgedeki insanların cebine girdi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. İnci kefalı yolculuğu işte böyle zorlu bir yolculuk. Ve İnci kefalı bugün Van Gölü'nün çevresinde yaşamına devam ediyor. Yaşamını sürdürüyor. Sanki Tevfik Fikret şu aşağıdaki mısraları, şiiri Van Gölü'nün kenarında inci kefalılarını seyrederken yazmış. Koşan elbet varır, düşen kalkar. Kara taştan su damla damla akar. Birikir, sonunda bir gümüş göl olur. Arayan hakkı en sonunda bulur. İnci kefalı aradığını bulduğu için tüm engellemelere rağmen asırlardır derelere gelmeye devam ediyor. Vazgeçmediği için inci kefalı yaşamaya devam ediyor. Ben aradığımı bulduğum için 23 yıl yaşadım Van Gölü'nün kenarında. Bir aile kurdum. 2 tane pırlanta gibi evlat yetiştirdim. Siz aradıklarınızı buldunuz mu? Ya bulamadıysanız ya da beğenmediğiniz, hoşlanmadığınız şeyler varsa işte şu anda tam zamanı. Şimdi inci kefalı gibi vazgeçme. Umut et diyeceksiniz. Çünkü ben mücadele etmeyi, bunları yapmayı inci kefalından öğrendim. Şu şelaleden geriye gidiş yok. İnci kefalleri asla geri dönmez. O zaman sıra sizde. Eğer cesaret toplamak isterseniz, bahar aylarında, gelincikler açtığında, inci kefalları Van Gölü'nün çevresinde hasretle sizi bekliyor olacak. Saygılarımla. Saygılarımla. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.